家に行く。
Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 8 Şubat 2019 Cuma. Türkiye'de saatlerimiz 9'u 6 dakika geçiyor. Yeni gün başlıyor. Programımızı Zeynep Karaışık, Melda Alpay ve Sultan Yanmaz hazırladılar. Kumanda masasında Burak Arraroğlu var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar sizlerleyiz. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar bizlere telefonla ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız 0090-312-463-34-19 ve 0090-312-463-34-21. Facebook adresimizden, Twitter adresimizden, e-posta adresimizden bize her zaman ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz yenigun.tsr, Twitter adresimiz tsryenigun, e-posta adresimiz tsryenigun@trt.net.tr. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu internet sayfamızdan canlı olarak dinleyebilirsiniz. İnternet sayfamızın adresi turkiyeninsesiradyosu.com. Bugünkü programımızın konu başlıkları ise şöyle. Birazdan bugünkü gazetelerin manşetlerini okuyacağız. Sonra TRT Merkez Haberler'e bağlanıp bugünün gündem maddelerini öğreneceğiz. Stüdyomuzda konuğumuz Akşam Gazetesi muhabiri Yelda Gökdağ Arıkanoğlu olacak. Gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri Yelda Gökdağ Arıkanoğlu ile birlikte değerlendireceğiz. Sonra sporda yaşanan gelişmelere bir göz atacağız. Bu kez Hürriyet Gazetesi spor yazarı Özgür Şahiner stüdyomuzda bizlerle birlikte olacak. Yurtta ve dünyada hava durumunu öğrendikten sonra bugünkü programımızın son konuğu Ankara Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Salih Yılmaz olacak. Haftanın ardından genel bir değerlendirme yapacağız. Hürriyet gazetesi bugün manşet turumuzun ilk gazetesi olacak. Hürriyet'in manşeti 3 gündür çatırdıyordu. 11 kişinin öldüğü Yeşilyurt apartmanının enkazından çıkarılan Güler Yılmaz'la olay anında dışarıda bulunan eşi Osman Yılmaz, binanın çökmeden 3 gün önce alarm vermeye başladığını söyledi Güler Yılmaz. Birkaç gün önce mutfak dolaplarından gıcırdama sesleri duydum. Bina çökmeden yarım saat önce balkona çıkmıştım. Balkonun titrediğini hissettim. Kızım Şevval'i yanıma çağırdım. Deprem mi oldu dedim. Haberlere baktı. Olmadığını görünce odasına döndü. Dakikalar sonra bina çöktü dedi. Olay sırasında camide bulunan Osman Yılmaz ise 1999 depreminden sonra binada güçlendirme yapmışlardı. Biz de sağlam diye daire aldık. Girişte tekstil atölyesi vardı. İçeride çalışma olduğunu söylüyorlardı. Ama ben bir şey görmedim. Binada ne olduysa son 3 günde oldu. Binadan sesler geliyordu diye konuştu. Bu arada ölü sayısının 11'e yükseldiği haberi var ve 7 apartmanın daha boşaltıldığı haberi var. Kartal'da çöken binaya yakın 10 katlı Yunus apartmanı kolonları çatladığı için sokaktaki 6 binada olası risklere karşı boşaltıldı. Yunus apartmanına tehlikeyi haber vermesi için sensörler kondu diyor Hürriyet gazetesi. Sabah gazetesinin manşeti ABD ile ortaklığımızı bozma planı boşa çıktı. Başkan Erdoğan, Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerini değerlendirdi. yaşanan tüm sıkıntıları, sınamaları, direnç testlerini başarıyla atlattık dedi. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında ortak çıkarlara dayalı, güçlü, kapsamlı ve stratejik bir müttefiklik ilişkisi vardır. İlişkilerimizde zaman zaman görüş ayrılıklarına dayalı iniş çıkışlar yaşasak da ortaklığımız pek çok zorluğun üstesinden gelmiştir. İkili ilişkilerimizde önümüze bakmak ve olumlu gündeme odaklanmak istiyoruz. Başkan Trump da bu konuda benimle aynı kanaati paylaşıyor. Ortak temelde ilişkileri kuvvetlendirmeyi arzu ediyor. Trump'ın özellikle Suriye bağlamında aldığı son inisiyatif, Türk-Amerikan ilişkilerini baltalamaya çalışanların planlarını boşa çıkarmıştır. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'nin çekildiği alanlarda terörle mücadele sorumluluğunu devralmaya hazırdır dedi Başkan Erdoğan. Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Odası ve Amerikan-Türk Konseyi üyelerine önemli mesajlar verdi diyor Sabah gazetesi. Hemen aşağıda bakan müjdeyi verdi, haftaya başlıyor. Belediyeler ucuz sebze meyve satacak haberi var. Belediyelerimizle birlikte kaynağından sebze ve meyveleri alarak büyük şehirlerimizde maliyetine vatandaşa sunacağız. Bu adımları önümüzdeki hafta görmeye başlayacağız dedi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak. 5 yaşındaki Havva 19 saat sonra sağ kurtarıldı haberi var. Bu gazeteden size aktaracağımız bir başka haber. Kartal'da çöken 8 katlı binanın enkazında mucize yaşandı. Devrilen buzdolabıyla masa arasındaki yaşam üçgeninde 19 saat kalan minik Azra Havva Tekgöz annesi gibi sağ kurtarıldı. 12 kişiye mezar olan enkazdan yaralı çıkarılanların sayısı 13'e yükseldi. Milliyet gazetesinin manşeti "Yaşıyorum anne." Kartal'da çöken binanın enkazından önceki gece çıkarılan Nazan Tekgöz'ün ilk sözü "Havva yaşıyor mu?" olmuştu. Genç kadının kızı Havva 19 saat süren yaşam savaşının ardından kurtarıldı. Havva'yı yaşama bağlayan kendisiyle enkaz dışından iletişim kuran babası oldu. İstanbul Kartal'da çöken binanın enkazından önce eşi Nazan Tekgöz, 19 saat sonra 5 yaşındaki kızı Azra Havva kurtarılan baba Fethi Ahmet Tekgöz, "İşteydim, binanın çöktüğünü komşumdan öğrendim. Arama kurtarma çalışmalarında hep oradaydım. Kızımla konuştum, Havva'nın sesi geliyordu. Baba baba dedi kızım. Ben de kızıma ağzını gözlerini kapamasını ve sakin olmasını söyledim. Tamam baba dedi." Anne Nazan Tekgöz, kızının enkaz altından sağ çıkarıldığını öğrendiğinde gözyaşlarını tutamadı diyor Milliyet gazetesi. Zamana karşı yarış başlığı var. Enkazdan dün 9 cenazenin çıkarılmasıyla ölü sayısı 11'e yükseldi. Şehircilik Bakanı Murat Kurum hastanede yaralıları ve yakınlarını ziyaret etti diyor Milliyet gazetesi. AK Parti'den 8 reklam filmi başlığı var. Bu gazeteden size aktaracağımız bir başka haber. AK Parti'nin yerel seçimler için hazırladığı 8 reklam filmi yayınlanmaya başlandı. Reklam filmlerinden 5'i İstanbul, İç Anadolu, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerini her şehir kendi sesiyle güzel sloganıyla anlatan videolardan oluştu diyor Milliyet gazetesi. Bu arada CHP 16 aday daha açıkladı haberi var. CHP 16 belediye başkan adayını daha açıkladı. İstanbul'un Maltepe ve Silivri ilçelerinde mevcut başkanlar aday gösterilirken Ankara Etimesgut'ta CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik aday oldu. Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'un Silivri ve Hatay'ın Arsuz ilçesinde daha önce parti meclisinde veto edilen isimlerde ısrar ederek onlara aday göstermesi dikkat çekti. Bu arada CHP'de bir de sürpriz istifa gerçekleşti. CHP Genel Sekreteri Akif Hamza Çebi dün görevinden istifa etti. Hamza Çebi'nin bazı adaylara karşı çıktığı için istifa ettiği öğrenildi. Star Haber gazetesinin manşeti diktatöre isyan depremi, CHP'de zoraki aday istifaları diyor Star gazetesi. Kılıçdaroğlu belediye başkan adaylarını tek başına belirleyince partideki kriz büyüdü. Maltepe'den Ali Kılıç'ın yeniden aday yapılmasına tepki gösteren Akif Hamza Çebi genel sekreterlik görevini bıraktı diyor Star gazetesi. Hemen yanda sehven değil taammüden başlığı var. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Pompeo, Türkiye'yi ikiye bölen skandal haritaya ilişkin kasıt değil teknik hata dedi. Ancak harita Twitter hesabından kaldırılmadı diyor Star gazetesi. Türkiye gazetesinin manşeti CHP enkazı. CHP'li Kartal Belediyesi bina başkan yardımcısının ailesine ait diye kaçak katlara göz yumdu. 11 masum can verdi diyor Türkiye gazetesi. Yeni Şafak gazetesinin manşeti terör cephesi tehdit etti. 7 ülke Fırat'ın doğusuna müdahaleyi engellemek için Türkiye'yi hedef aldı. Türkiye, Münbiç ve Fırat'ın doğusundaki terör örgütlenmesine müdahaleye hazırlanırken 7 ülke kendi güçlerini bölgeye yerleştirmek için harekete geçti. Amerika Birleşik Devletleri, Mısır, Fransa, Almanya, Ürdün, Suudi Arabistan ve İngiltere Dışişleri Bakanları ortak deklarasyon yayınlayarak Türkiye'nin bölgeyi istikrarsızlaştıran güç olduğunu iddia etti. Washington'da DAEŞ karşıtı koalisyonun 79 üyesinin bir araya geldiği toplantıya paralel olarak 7 ülke ayrı bir toplantı yaptı ve Türkiye'nin Suriye ve terörle mücadele politikasını dolaylı yoldan hedef aldı. Ortak açıklamada askeri çözüm isteyenlerin yalnızca gerilimi tırmandıracağı ve çatışma riskini artıracağına en güçlü şekilde inanıyoruz ifadesine yer verildi. Amerikan Wall Street Journal gazetesi geçen hafta Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'de batılı müttefikleriyle yeni bir güç oluşturarak Fırat'ın doğusunda Türkiye sınırına paralel tampon bölgeyi bu güce devretmeyi planladığını yazmıştı. Habere göre terör örgütü PKK-YPG, tampon bölge sayesinde yeni oluşturulacak batılı güç tarafından korumaya alınacak diyor Yeni Şafak gazetesi. Bir başka haber buradan size aktaracağımız zemin katın kolonları kesilmiş. İstanbul Kartal'da çökerek 11 kişiye mezar olan 3 katı kaçak binanın taşıyıcı kolonlarının kesildiği ortaya çıktı. Zemin kattaki tekstil atölyesini yan dükkanla birleştirmek için yapılan yıkım sırasında binanın sürekli sallandığı ve pencere camlarının kırıldığı öğrenildi. Akşam gazetesinin manşeti 4 araçtan biri durdu. Akşam yollara çıktı. Öncelik yayanın uygulamasını yerinde test etti. Sonuç iç açıcı değil. 4 araçtan sadece biri geçitte yayalara yol veriyor. Akşam muhabiri Hilal Yıldırım Çağlayan'da yaya geçidini kullanmak istedi. Kimi sürücüler yol vermedi. Hatta aracını muhabirimizin üzerine sürdü. Mecidiyeköy'de 4 araçtan ancak biri yol verdi. 488 liralık cezadan habersiz sürücüler yüzünden muhabirimiz dakikalarca kaldırımda bekledi diyor Akşam gazetesi. Yeni Akit gazetesinin manşeti Tanzim satışla ucuzluk gelecek. Üreticiden sofraya gelene kadar maliyetini 8-10 kat artıran ve vatandaşı sıkıntıya sokan sebze meyve fiyatlarıyla ilgili müjdeli bir haber geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, fırsatçılara karşı tanzim ve mobil satış noktaları kurularak vatandaşa çok daha ucuz fiyata sebze meyve satılacağını açıkladı. Diriliş Postası'nın manşeti pahalılığa 94 çözümü. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı sırasında ekmek fabrikaları kurup fahiş ekmek fiyatlarını dizginleyen Başkan Erdoğan, İsmer'le İstanbul'un her yerine ucuz et göndererek vatandaşın ucuz ve sağlıklı et yemesini sağlamıştı. Erdoğan, 1994'teki uygulamaların bir benzeri olan tanzim sistemiyle de stokçulara darbe vuracak diyor Diriliş Postası. Yeni Birlik gazetesinin manşeti Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye'den Suriye'de ortak görev gücü. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'den çekilme sürecini koordine etmek üzere Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında bir görev gücü kurulduğunu açıkladı. Bugün son gazetemiz Milat Gazetesi olacak. Milat Gazetesi'nin manşeti, trafik sorununu bitirip 13 millet bahçesi yapacağız. Ankara nefes alacak. Belediye bütçesi milletin malıdır diyen AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki şeffaf yönetim vaadini tekrarladı ve ekledi. Ankara'yı yeşile boğacağız.
Ankara'da gündemde neler var?
Şimdi de TRT Merkez Haberler'deyiz sevgili dinleyicilerimiz. Demet Sağlık Geçit hattımızda bizi bekliyor. Demet Sağlık Geçit, günaydın.
Günaydın, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Sözü hemen size bırakıyoruz. Bugün gündemde hangi başlıklar var?
Haftanın son iş günündeyiz ve Ankara'nın gündemi yine oldukça yoğun. Her zaman olduğu gibi devletin zirvesindeki isimle başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Sivas'ta olacak. Biliyorsunuz 31 Mart yerel seçimleri kapsamında Cumhurbaşkanı halkla buluşmaya devam ediyor. Bugünkü durağı da Sivas olacak. Cumhuriyet Meydanı'nda saat 14'te halka hitap edecek. İç ve dış gelişmelere ilişkin önemli mesajlar da vermesini bekliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. AK Parti'de komisyonlar mesaiye başladı. AK Parti'nin il ve ilçe belediye meclis üyelerini belirleyecek inceleme komisyonları bugün itibariyle mesaiye başlıyor dedik. Komisyonlar listeler YSK'ya teslim edilmeden önce 8-12 Şubat arasında çalışacak. Bu başlığın ayrıntıları gün içinde sizlerle olacak. CHP'de istifa rüzgarı sürüyor. MYK toplanacak. Akif Hamza Çebi, CHP Genel Sekreterliği görevinden istifa etti biliyorsunuz. Sosyal medya hesabından görevinden istifa ettiğini duyurdu. Yerine atanacak isim MYK'da belli olacak. Açıklanan bazı adaylar tartışmaları beraberinde getirmeyi sürdürüyor. Bu arada CHP'de gözler pazar günü, özellikle Ankara'da gözler CHP'de olacak pazar günü. Zira Cumhuriyet Halk Partisi pazar günü hem manifestosunu açıklayacak hem de aday tanıtım toplantısını yapacak. Bugün içinde yine yansımaları takip ediyor olacağız bu başlıklarla ilgili. Bildiğiniz gibi FETÖ davaları var. 15 Temmuz darbe girişimi kapsamında kara havacılık davası, 152 sanıklı kara havacılık davasına sanıkların esas hakkındaki savunmalarıyla devam edilecek. Son 25 sanık olduğunu söyleyelim. Etimesgut Sırhlı Birlikler davası var devam eden. FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Etimesgut Sırhlı Birlikler Okul ve Eğitim Tümen Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 52 sanıklı davaya bugün de yine tanık beyanlarıyla devam ediliyor olacak. Adil Öksüz'ün salıverilmesi davası var. 15 Temmuz darbe girişiminin 2 numaralı sivil ismi Adil Öksüz'ün salıverilmesiyle ilgili davada yine bugün görülmeye devam ediyor olacak. TRT Haber Merkezi olarak Sincan Adliyesi'nde olacağız. Gelişmeleri an be an aktaracağız. Bu arada eğitim dünyasıyla ilgili de bir haberimiz olacak. 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması bugün gerçekleştirilecek. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk katılacak atama töreni. Saat 10'da yapılacak. Bütün bu başlıkların ayrıntılarını gün içinde sizlere aktarıyor olacağız.
Demet Sağlık Geçit, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size.
Radyomuza TRT TSR, programımıza ise TSR Yeni Gün kullanıcı adıyla Twitter'dan ulaşabilirsiniz.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda Akşam Gazetesi muhabiri Yelda Gökdağ Arıkanoğlu konuğumuz. Hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Bugün gazetelerde öne çıkan başlıkları ve gündemi sizinle birlikte değerlendireceğiz. Biraz önce muhabirimiz Demet Sağlık Geçit bugünün gündemini aktardı ama anladığımız kadarıyla artık gündem yoğunluklu olarak 31 Mart yerel seçimlerini içeriyor. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan Sivas'ta olacak. Halkla bir araya gelecek ve yapacağı konuşmada da önemli değerlendirmeler yapacağını söyledi Demet Sağlık Geçit. CHP'de bir hareketlilik var. Nasıl değerlendireceksiniz genel olarak yerel seçim gündemini?
Evet. Bundan sonra 31 Mart'a kadar Ankara'nın gündemi zaten buna fokuslanıp devam edecektir. Cumhurbaşkanı arkadaşımızın da aktardığı gibi yurt genelinde o mitinglerine devam edecek. Türkiye'nin belli başlı problemleri var hem içeride hem dışarıda. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı'nın da bunlarla ilgili değerlendirmeler için kullandığı fırsatlardan biri bu mitingler. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı'nda olacak gözümüz kulağımız. Diğer yandan CHP'de bir hareketlilikten bahsettik. Sizin de söylediğiniz gibi hafta sonu pazar günü manifestosunu açıklayacak CHP. Aynı zamanda adaylarını tanıtacak. CHP'nin bir kere geç kaldığını özellikle belirtmek lazım. Seçime giderken iyi bir sınav vermedi. Bunu da özellikle altını çizmek lazım. Her ilde yeni bir tartışma yaşandı. İşte İzmir'de başka bir tartışma, İstanbul'da başka bir tartışma. İlçelerde bile çok ciddi tartışmalar yaşanıyor. İşte parti meclisi toplantıları hep çok ciddi krizlere sahne oldu. En son Akif Hamzaçebi genel sekreterlikten istifa etti. Sırf Maltepe Belediye Başkanı'nın yeniden aday gösterilmesi gerekçesiyle. Dolayısıyla bu aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasi tarih süresince geleneksel bir şey tutumu. Yani sürekli olarak bir bölünmüşlük, bir parçalanmışlık üzerinden devam ediyor o siyasi yola, siyaseti. Dolayısıyla bunlar da görmekten çok şaşırmadığımız görüntüler diye özellikle belirtmek lazım. Neden demeyelim aslında, pazar günü nelerden bahsedecek CHP lideri? Şimdi bir kere genel seçimlerde de hatalı bir ittifaka gitti Genel Başkan Kılıçdaroğlu. Cumhuriyet Halk Partisi diyelim genel olarak. İP ile birlikte yola devam etti ama aynı zamanda HDP ile de genel merkez çapında bir ittifak gerçekleştirdi. Dolayısıyla bu da çok ciddi bir oy düşüne sebep oldu. Yerel seçimler için bir HDP ile ittifakın olmadığı defalarca vurgulandı ama Tunç Soyer örneğiyle birlikte artık gün yüzüne çıktı ki aslında CHP'nin özellikle büyük şehirlerde isim belirlerken HDP'ye danıştığı ortaya çıkmış oldu. Tunç Soyer'i niye özellikle söylüyoruz? Tunç Soyer o hendek tutuklamaları ile ilgili ya da HDP siyasetçilerin tutuklanması sürecinde HDP'nin yanında yer alan bazı açıklamalarda bulunmuştu. İyi Parti'de tabanda bir sıkıntı var. Tunç Soyer isminin öne çıkarılması ile ilgili. Ama Meral Akşener liderle çok başka bir şey söylüyor. Tunç Soyer ile ilgili başka bir tartışma da babası üzerinden gerçekleşmişti. 12 Eylül askeri savcısı olduğu için. Milliyetçi Hareket Partisi de bu tartışmaya dahil oldu biliyorsunuz. İşte pek çok ülkücünün işkence gördüğü, bunun sorumlusunun da Tunç Soyer'in babası olduğu, işkenceci savcı olarak bilindiği vesaire şeklinde. Buna işte bilim adamları da dahil oldu. En son Halil İnalcık, İlber Ortay, çok özür diliyorum, İlber Ortay dahil olmuştu. Yeni başka bir tartışma meydana gelmişti. Yani isimler üzerinden o ciddi tartışmalar sürüyor. İstanbul'da işte Canan Kaftancıoğlu krizi yaşandı. Dediğimiz gibi ilçelerle ilgili her gün yeni bir tartışma yaşanıyor ama burada altını çizmekte fayda gördüğümüz nokta Kılıçdaroğlu'nun tutumu. Çünkü çok diktatöryel bir yaklaşım içinde. Yani parti meclisinde yapılan görüşmelerle ilgili çok fazla kulis haber de okuduk geçtiğimiz günlerde. Toplantıyı terk ediyor. Eğer talepleri yerine gelmezse masaya yumruğunu vuruyor. Söylediklerini dikte ediyor karşı tarafa. Kabul edilmesini istiyor. Eğer kabul edilmediğini görüyorsa çok ciddi bir tavır alıyor. O istifa dalgalarının devam edeceği belli ki 31 Mart'a kadar gün gibi ortada. Kılıçdaroğlu bu tutumda devam ederse yerel seçimlere çok iyi bir karneyle girmeyecek Cumhuriyet Halk Partisi. Kılıçdaroğlu neden anlıyoruz? Şu sebeple anlıyoruz biraz. Kılıçdaroğlu'nun son şansı artık. 31 Mart'ta iyi bir sınav vermezse yerel seçimlerde ipini çekmek için hazır olan çok fazla isim var CHP içinde. Bunlardan biri de Muharrem İnce. Ellerini ovuşturmuş bekliyor vaziyette. Onu söyleyelim. Çünkü çok ciddi bir sınav olacak bu. Kemal Kılıçdaroğlu için parti içinde de pek çok milletvekili bu onun son şansı diyor. Dolayısıyla eğer CHP tabanını seçmeni memnun etmeyen bir sonuç ortaya çıkarsa CHP liderinin artık o koltuktan kalkması kaçınılmaz bir sonuç olacak. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu şu an tüm kartları oynuyor. Parti meclisinde bu yüzden bu kadar zorluyor. Bu yüzden kurmaylarının karşısında bu kadar dik duruyor. Ama ben bu tutumunun yani yerel seçimlerde ona belki tercihleri kazandıracaktır, kaybettirecektir. Buna seçmen karar verecek. Ama genel olarak bu tutumunun tek başına bile 31 Mart'a kadar onu çok ciddi yalnızlaştıracağını düşünüyorum. Karşısında çok fazla isim alıyor. Ama işte gazetecilerin kişisel kanaati tırnak içinde söyleyeyim ya da bu kadar büyük bir genelleme yapmadan genel olarak şöyle bir bakış olduğunu özellikle belirtmekte fayda var. CHP çok önemli kritik isimlerin, iller için, ilçeler için çok kritik isimlerin üzerinde durmadı. Şanslı olabileceği çok tek nokta HDP ve İYİ Parti arkasını almış olması. Gerçi genel seçimlerde o üçlü ittifakın AK Parti karşısında pek bir işe yaramadığını gördük. Ama yerel seçimlerde iller ve ilçeler bazında öne çıkarılan adayların halkı nasıl bir araya getireceği ve oylarını ne şekilde kullanacağı konusunda yönlendirebilir. Tek işte kuşkulu taraf bu. Dolayısıyla bir başarı ya da başarısızlık hikayesi daha 31 Mart'a kadar önümüzde olan bir 50 günlük süreçte iyice ortaya çıkacak. Ben o güne kadar daha çok fazla istifanın gerçekleşebileceğini düşünüyorum. Bu bir tarafa. AK Parti ve MHP ittifakından bahsedelim. Şimdi her iki tarafta muhalefet cephesi de, iktidar cephesi de, Cumhur İttifakı çerçevesinde ve MHP cephesi de elbette kazanmaya odaklı davranıyor. Ve her iki tarafta birbirlerinin hamlelerine göre adım atıyor. İşte CHP, İYİ Parti ve HDP'nin çıkardığı aday, bu üç partinin seçmenleri bir araya geldiğinde MHP ve AK Parti'nin çıkaracağı adaydan daha fazla oy alabilir mi? Tüm matematik bunun üzerine kurulmuş durumda. Dolayısıyla AK Parti ile MHP de yeniden bazı il ve ilçeleri gözden geçirecek. Bazı yerlerde o Cumhur İttifakı'nı genişletme ihtiyacı olabilir. Bunlar yeniden konuşulacak. Az bir süre kaldı ama aynı zamanda o işte matematiksel işlemlerin sürmesi için de yeterli bir zaman diyelim. Dolayısıyla herkes için çok kritik bir, Türkiye için bir kere her şeyden önce çok önemli bir süreç. Bekleyip göreceğiz bakalım neler olacak.
Peki, yerel seçim gündemi bu şekilde. Bir de soframızı ilgilendiren bir haber var. Geçtiğimiz salı günü Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısında sebze meyve fiyatlarına bir ayarlama yapacaklarını söylemişti. Ardından dün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Türkiye İhracatçılar Meclisi Delegeler Çalıştayı'nda bir konuşması oldu. Orada Bakan Albayrak belediyeler ucuz sebze meyve satacak dedi. Fırsatçılıkla hareket eden birilerinin milletimizin sofrasına el uzatmasına izin vermeyeceğiz dedi. Tanzim satışlar kurulacak anladığımız kadarıyla belediyelerle birlikte ve ucuz sebze meyve halka ulaştırılacak. Nasıl değerlendireceksiniz?
Olumlu bir adım. Bu fiyatların aşağıya çekilmesi konusunda ne kadar etkili olur? Bunu tabii ki zaman gösterecek. Çünkü o tanzim noktalarına herkes ulaşabilecek mi? İşte hangi saatler arasında açık olacak? Marketler gibi mi hizmet verecek? Paketlenmiş mi olacak ürünler? Yine de insanların alım gücünü aşacak mı, aşmayacak mı? Bunların hepsi önümüzdeki hafta belli olacak. Nasıl çok hızlı şey yapacaklar, organize edecekler bu işi merak ediyorum. Çünkü 50 İstanbul'da, 30 Ankara'da ilk aşamada pilot uygulamada denilebilir buna. Hı hı. bu tanzim noktaları kurulacak, dükkanlar şeklinde olacak. İnsanlar gidip oradan alışverişini yapacak. Bir anlamda iyi mi? Çok iyi. Çünkü normalde tarladan 2 liraya çıkan ürünü biz markete gittiğimizde ya da pazara gittiğimizde 8 liradan alıyoruz. Yani dolayısıyla bu arada bir ciddi bir rakam var. Yani aldığınız ürünün tarla fiyatından 4 kilo alabilecekken 1 kilo alıp ayrılmak durumundasınız pazardan. Dolayısıyla insanların bütçesi çok yoğunmuş durumda bu fahiş fiyatlar. Bu tanzim satış noktalarının ben faydalı olacağına inanıyorum. Ama tek başına yeterli mi? Elbette değil. İşte geri kalan 70'in üzerindeki ilde ne yapacaksınız? Ne zaman adım atılacak? Bu tanzim noktaları tüm talepleri karşılayabilecek. Mesela birdenbire şey de olabilir. Yani insanlar oraya o kadar yönelince malzeme de bulunamayacak noktaya gelebilir. Marketlerle ilgili bir düzenleme yapılması gerekiyor. Gazeteler işte son bir aydır özellikle iller arasındaki farkları vurgulayacak haberleri öne çıkartıyor. Ya da işte o aradaki komisyoncuların nasıl bu kadar kâr ettiğinden bahsediyor. Muhalefet bunun üzerine gidiyor. Ama ortada bir gerçek var. Tek başına aradaki komisyoncuların kazancından söz edilemez. Üretimde girdi maliyetleri çok arttı. Yani tarlada üretici çok ciddi sıkıntıda. Dolayısıyla bu problemlerin çözülmesi lazım her şeyden önce. Komisyoncuları yani sayı olarak düşüreceklerini söylüyorlar. Bu yeterli olur mu onu da bilmiyoruz. Dolayısıyla bu henüz önümüzü görmemiz için yeterli bir karar değil tanzim noktaları. Bunun ilerleyen süreçte nasıl fayda ya da ne tür halk nezdinde ve üretici aynı zamanda komisyoncu nezdinde ne tür avantajları ve dezavantajları olduğunu zamanla göreceğiz. Bu seralarda verimin artırılması ya da yeni seraların kurulması konusunda bir adım olacak. Ziraat Bankası'nın bugün açıklayacağı krediler var. İşte Antalya'da geçtiğimiz haftalarda çok ciddi doğal afetler oldu. Hortumlar, yağışlar, seller vesaire. Onun da çok ciddi etkilendiği biliniyor meyve sebze pazarını. Dolayısıyla bunların hepsine topyekün önlemler almak gerekiyor. Yani bu artık doğal koşullarını hesaplayıp işin içine katıp işte üretim girdi maliyetlerine özellikle fokuslanıp halkın taleplerine dikkat edip buna göre ciddi adımlar atılması lazım. Ne kadar fayda sağlayacak göreceğiz önümüzdeki günlerde.
Ama sebze meyve fiyatlarının yüksekliğinin ekonomiyi de etkilediği, enflasyon değerini etkilediği bir gerçek. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak onun da altını çizmiş.
Evet, karşılıklı bir şey bu. Yani bu tam olarak bir kısır döngü. Meyve sebze fiyatları yükselince enflasyonu etkiliyor. Enflasyon yüksek olunca meyve sebze fiyatları yükseliyor. Yani bu son derece normal bir döngü. Bu döngüyü nasıl kıracaklar işte. Tamamen onların elinde. Ama bu yani yanlış ya da eksik gördüğünüz noktalara yama vurup kapatabileceğiniz bir konu değil bu. Bunun çok ciddi köklü çözüme ihtiyacı var bu problemin. Dolayısıyla o işte bahsettikleri tanzim noktaları ne kadar işe yarayacak hepimiz yaşayıp göreceğiz.
Peki. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Gündemi sizinle birlikte değerlendirdik. İyi çalışmalar diliyoruz size de.
Çok sağ olun.
Akşam gazetesi muhabiri Yelda Gökdağ Arıkanoğlu konuğumuzdu.
Sporda yaşanan son gelişmeler yeni günde. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeni Gün devam ediyor.
Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi de sporun gündemini konuşacağız. Hürriyet Gazetesi spor yazarı Özgür Şahiner stüdyomuzda bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Özgür Şahiner programımıza.
Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
Sağ olunuz. Sporun gündemine futbolla başlayalım. Spor Toto Süper Lig'de yeni bir hafta başlıyor. Yeni bir heyecan. Evet. Futbol severler için neler söyleyeceksiniz?
Şimdi tabii hafta içinde kupa maçları vardı. Kupa maçlarından sonra tekrar gözümüzü lig heyecanına çevireceğiz. Kupada avantajlı skor elde eden takımlar var. Galatasaray kendi sahasında Hatayspor'u 2-0 yendi. Revanş için büyük bir avantaj sağladı. Trabzonspor bir önceki turda Fenerbahçe'yi eleyen Ümraniyespor'la kendi sahasında berabere kaldı ki Ümraniyespor'un Fenerbahçe'yi elerken aslında çok da büyük sürpriz yapmadığını bir futbol müsabakasında bir alt ligde olmasına rağmen bir üst ligdeki takımla başa baş oynayabileceğini bir sonraki turda Trabzonspor karşısında gösterdi. Ev kuryeni Malatyaspor Göztepe karşısında 1-0 kazandı. Rövanş için bence iki takım da şansları eşit gibi duruyor. Dün de Akhisar Kasımpaşa'yı 3-1 yendi. Son dakikada uzatmadaki gol olmasa belki Akhisar için turu geçti diyebilirdik ama son dakika golü Kasımpaşa'nın golü İstanbul'da Kasımpaşa'ya bir umut getirdi. Ama şu an için bakıldığında Akhisar avantajlı gibi duruyor. Ligimizde ise hafta sonunda önemli maçlar var. Bu sezona başlarken 3-4 takım şampiyonluk için hedeflerini belirlemişti. Geçen yılın şampiyonu Galatasaray bu hedeflerden bir tanesiydi, takımlardan bir tanesiydi. İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve son dönemin yükselen yıldızı Medipol Başakşehir. Ve son birkaç sezonda şampiyonluğu son 3-4 maçta kaybeden Medipol Başakşehir bu sezon gerçekten o yaptığı yatırımların meyvesini sanki alacakmış gibi bir pozisyonda. Çünkü şu anda en yakın rakibinden 8 puan önde ve bu hafta kendi sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la karşılaşacak. İkinci yarıya 3'te 3 yaparak başladılar. Görece olarak tabii söylüyorum bunu, asla maç oynanmadan maç kazanılmaz. Medipol Başakşehir kendi sahasında ligin alt sıralarındaki Büyükşehir Belediye Erzurum'u yenerse 4'te 4 yapmış olacak ve en yakın takipçisi Galatasaray'da kendi sahasında zorlu bir maça çıkacak Trabzonspor'la. Bu açıdan bakıldığında gerçekten Başakşehir'in büyük bir avantaja sahip olduğunu söyleyebiliriz. Zaten 8 puan farkla önde. Çok da iyi oynuyorlar, iyi mücadele ediyorlar. Çok az gol yiyorlar. Avrupa ortalamasında üstündeler. Bu açında aşamada gerçekten başarılılar. Ve oynadıkları oyun, kadro kalitesi, geçmişten kazandıkları deneyim onları bir değil birkaç adım öne çıkarıyor. Ve bu maçı kazandıkları takdirde bu avantajlarını bence daha da büyütebilirler. Çünkü ligin de artık yavaş yavaş boyu kısalmaya başladı. Hani 34 haftalık maratonda 15, 16, 17 hafta varken belki hesaplar farklıydı. Şimdi yavaş yavaş 14, 13 diye düşmeye başladı. Haftalar azalıyor. Puan farkını kapatmak o açıdan diğer takımlar için biraz zor olacak gibi duruyor. O açıdan ben Başakşehir'i şu an için avantajını en iyi kullanan takım konumunda görüyorum. Tabii Galatasaray-Trabzonspor maçı iki taraf için de önemli. Hafta içinde kupa maçı oynadılar. Belli bir yorgunluk mutlaka olacaktır. Özellikle Galatasaray geçen yılın şampiyonu, şu an Avrupa'da devam ediyor ama tam anlamıyla bu sezon için çok da iyi olduğu söylenemez. 8 puan gerideler. Devre arasında belki de ara dönemin, ara transfer döneminin en flash isimlerini kadrosuna kattı Galatasaray. Jagne'yi aldı Kasımpaşa'dan, 10 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Bu arada iki tane çok önemli oyuncusunu sattı. Ozan'ı gönderdi, Rodriguez'i gönderdi. Bir ekonomik denge de sağladı o açıdan transfer konusunda. Ama geçen hafta Alanyaspor karşısında alınan beraberlik lig yarışında Medipol Başakşehir karşısında 6 puan gerideyken bir anda Galatasaray'ı 8 puan geriye düşürdü. Şimdi Trabzon'la İstanbul'da çok önemli bir karşılaşma var. Ve Galatasaray'ın tabii ne yapıp edip bu maçı kazanması gerekiyor. Çünkü ben inanıyorum ki şu anda sarı kırmızı camiada şöyle bir inanış var. Medipol Başakşehir Erzurum'u yenersek en azından 8 puanlık fark devam edecek. Ama bizim bir puan kaybımız durumunda şampiyonluk yarışında artık Başakşehir sanki tek başına bundan sonraki süreci götürecekmiş gibi ben Sarı Kırmızı Camia'da böyle bir anlayışın hakim olduğunu açıkçası düşünüyorum. Ama tabii az önce de söylemeye çalıştım. Futbol, hiçbir maç oynanmadan kazanılmıyor. Biz burada Medipol Başakşehir mutlaka kazanacak diye bir iddiamız yok. Ama maça çıkarken işte oyuncu kalitesi, takımların bulundukları durum, geçmiş maçlarda elde ettikleri sonuçlar, Medipol Başakşehir'in iç sahada oynuyor olması onları birkaç adım öne çıkarıyor. Galatasaray açısından tabii bu maça çıkarken biraz da farklı duygular da olacak. Tabii teknik direktör Fatih Terim babasını kaybetti birkaç gün öncesinde. O futbolcular üzerinde, teknik ekip üzerinde, taraftarlar üzerinde bir motivasyona yol açacaktır mutlaka. Trabzonspor cephesinden baktığımızda kupa maçındaki beraberlik onları tatmin etmedi. Ligde de zaten şampiyonluk yarışında bir şekilde iddialarını sürdürmeye çalışıyor Bordo Maviler ama tıpkı Beşiktaş gibi puan açısından biraz gerideler ve artık neredeyse kırılma maçları oynuyorlar ve deplasmanda zor bir maç. Transfer yasağı nedeniyle Trabzonspor ara dönemde kadrosuna hiç oyuncu katamadı. Bu arada bazı sakatlıklar var. Önemli oyuncuları Onazi gibi, Soza gibi, Ferreira gibi oyuncuları sakatlıklar nedeniyle oynamıyor. Bunlara Novak da eklendi ama son açıklamalarda bazı oyuncuların özellikle Soza'nın, Novak'ın sakat olmasına rağmen oynamak için teknik ekibe ricada bulunduğu şeklinde. Trabzonspor ara dönemde kadrosunu güçlendiremediği için, sakat oyunculardan faydalanamadığı için açıkçası biraz da İstanbul'a eksik kadroyla ve moralmen daha düşük bir şekilde gidecek. O açıdan hem zaten puan açısından liderin epey gerisindeler, hem zorlu bir maça çıkıyorlar. Gerçekten pazar günü İstanbul'da belki de ligin iki takımının bundan sonraki süreçte kaderini belirleyecek bir karşılaşma oynanacak. Bu açıdan baktığımızda Medipol Başakşehir sanki çok daha rahatmış gibi duruyor. Hem iki rakibi kendi arasında karşılaşacak, hem kendisi ligde görece olarak zayıf bir takımla iç sahada oynayacak, hem de diğer rakipleri zaten çok gerideler. Bunlardan bir tanesi de Beşiktaş. Geçen sezon Beşiktaş şampiyonluk yolunda çok fazla sonuca gidecek süreci yaşayamamıştı. Ondan önce iki kez üst üste şampiyonluk kazanmıştı. Bu seneye başlarken de bir takım sıkıntıları vardı Beşiktaş'ın. Ve hem Avrupa Ligi'ne erken veda etti, hem Türkiye Kupası'na cezalı olduğu için katılamadı. Şu anda tek bir kulvarda yarışıyor siyah beyazlar. Ve liderinde 11 puan gerisindeler. Açıkçası bu siyah beyazlı camia için hoş bir durum değil. Ve onlar da bir şekilde öndeki liderin puan kaybını bekliyor Beşiktaş. Özellikle Medipol Başakşehir'in Galatasaray puan farkı da var ama Medipol Başakşehir lider ve 11 puan farklı önde siyah beyazlardan. O açıdan siyah beyazlar Beşiktaş her maça çıkarken bıçak sırtında çıkıyor. Yani en ufak bir puan kaybı Beşiktaş'ın belki de bu sezonu kapatması anlamına gelecek. Onlar da İstanbul'da her zaman zorlandıkları Bursaspor'la karşılaşacaklar ki Bursaspor bu sezon oynadığım maçlarda yanılmıyorsam şu ana kadar 12 beraberlik aldı ki ligin en çok berabere kalan takımı. Yani kolay kolay kazanamıyor ama kolay da kaybetmiyor. Hı hı. Beşiktaş'la zaten arasında da geçmiş dönemlerden gelen bir rekabeti var. O rekabeti mutlaka sahaya bir şekilde yansıtacaklar. O açıdan hem Beşiktaş için hem Bursaspor için zor bir karşılaşma olacak. Ama dediğim gibi şampiyonluk yarışı geçmiş sezonlarda hiç böylesine puan farkının lider tarafından açıldığı, geride kalan takımların bile kendi arasında puan farkının bu derece çok olduğu bir sezon yaşamamıştık. Bu futbolumuzdaki kaliteyi elbette biraz sorgular durumdayız ama sonuçta önümüzde daha 13 maç var ve hem lig şampiyonluk yarışında hem Avrupa kupalarına gitme yarışında hem de kümede kalma yarışında bence daha zorlu maçlar bundan sonraki süreçte başlıyor. Zaten geçmiş sezonlara baktığımızda da son 10 haftaya girerken puan kayıplarının daha fazla yaşandığı, büyük takımların kendi arasındaki maçlardan çıkan sonuçların şampiyonu, işte hedefleri daha belirleyici olduğunu çok rahat söyleyebiliriz. Ama şu an için ben Medipol Başakşehir'i bu yarışta en şanslı takımlardan biri olarak görüyorum. Fenerbahçe bu sezon belki de en büyük hayal kırıklığı yaratan ekiplerden bir tanesi. Özellikle Sarı Lacivert taraftarlar bu sezonki oynanan oyundan elde edilen sonuçlardan çok da hoşnut değiller. Çünkü Türkiye Kupası'ndan elenmiş bir Fenerbahçe var. Her ne kadar Avrupa Kupası'na yoluna devam ediyor olsa da ligdeki durum Fenerbahçe için gerçekten hiç iç acı bir tabloyu ortaya koymuyor. Ama ikinci yarının başında işte yapılan transferler, o transferlerle birlikte takımın, kulübün, camianın yeni bir hava yakalaması, üst üste alınan iki galibiyet Fenerbahçe'yi farklı bir noktaya getirdi ki İlk yarı sona erdiğinde Fenerbahçe küme düşme hattındaydı ki bu Türk futbol tarihinde, Fenerbahçe tarihinde eşine az rastlanan bir durumdu. Evet. Ama ikinci yarıya başlarken az önce de söyledim, hem bir teknik ekip değişikliğinin sonrasında yeni transferlerin takıma katılması, bazı oyuncuların affedilip tekrar takıma dönmesi, camianın bir bütünlük sergilemesi, üst üste iki iç saha maçının kazanılması Fenerbahçe'yi farklı bir noktaya getirdi. Bugün de Kayserispor'la deplasmanda zorlu bir maçı var Fenerbahçe'nin. Açılış haftanın açılış maçında Kayserispor'la karşılaşacaklar. Sarı Lacivertli camiada hedef tabii ki seriyi 3 maça çıkarmak. Bundan sonraki süreçte olabildiğince daha fazla maç kazanmak, rakiplerine biraz daha yaklaşmak ve Fenerbahçe'nin şu anki puan durumundaki tablosunu çok daha iyi noktalara taşımak. Kayserispor'a baktığımızda da ligin alt sıralarında yer alan bir takım ama Hikmet Karaman'la birlikte özellikle maç kaybetmeme konusunda aşama kaydetmiş bir takım. 4 maçtır kaybetmeyen ama kazanamayan bir Kayserispor. Kendi sahasında oynadığı için de Fenerbahçe'yi zorlayacak bir Kayserispor gibi görüyorum. Ama sonuçta herkes için kazanmak önemli. Kayserispor'da alt gruptan çıkmak için kazanmaya ihtiyacı var. Fenerbahçe'nin de serisini devam ettirmek için kazanmaya ihtiyacı var. Keyifli bir maç olacağını ben düşünüyorum. Sonuçta da inşallah dediğim gibi iyi oynayan, iyi mücadele eden kazanır. Amatör branşlarda tabii güzel sonuçlar var. Onlara da değinmek lazım. Her zaman amatör branşlar bizim için gurur kaynağı olmuştur. Anadolu Efes dün Euroleague'de Grand Canaria karşısında farklı bir galibiyet aldı ki İlk yarıyı yenik kapamıştı rakibi karşısında. Oyuna iyi başlayan Anadolu Efes sonrasında biraz temposu düşünce ilk yarıyı yenik kapadı ama maçın sonucunda 93-74'lük bir galibiyet elde etti. Ve şu anda Euroleague'de 4. sıradaki yerini korumayı başardı. Bunda tabii biraz da Maccabi'nin Olympiakos'u yenmiş olmasının da önemi var. 65-64 onlar da kazandı. Şu anda playoff yolunda önemli bir avantaja sahip Anadolu Efes ve yerini koruduğu takdirde de iç saha avantajını elde tutma gibi bir avantajı bulunuyor. Onu da ben Anadolu Efes'in bundan sonraki süreçte devam ettireceğini düşünüyorum. Fenerbahçe Beko Eurolig'in lideri, aynı zamanda bizim basketbol ligimizin de lideri ve her zaman için Eurolig'de şampiyonluğun en güçlü adaylarından bir tanesi. Onlar da Panathinaikos'la 22. hafta maçını oynayacaklar. Geride kalan 21 haftada Fenerbahçe'nin elde ettiği 18 galibiyet var, 3 mağlubiyeti var ve bu maçın da mutlak favorisi. Zaten Sarı Lacivertler bundan önce iç sahada oynadığı 10 maçı da kazandığı için bu maça da büyük bir favori olarak çıkıyorlar. Ve Fenerbahçe Beko bu maçı kazandığı takdirde Euroleague'de 8 çeyrek final biletini garantilemiş olacak. O açıdan bu maçın önemi büyük ama ben zaten Fenerbahçe'nin içeride bu sezon çok fazla Euroleague'de başarısı olmayan Panathinaikos karşısında çok da zorlanacağını düşünmüyorum ama sadece Panathinaikos, Fenerbahçe, Anadolu Efes arasındaki o rekabette bir ekstra motivasyon olur mu diye düşünüyorum ama Fenerbahçe'nin o tecrübesiyle, oyuncu kadrosuyla, seyirci desteğiyle bu maçı da ben alabileceği kanaatindeyim. Onun dışında güzel sonuçlar aldığımız voleybol, özellikle kadınlarda güzel sonuçlar aldığımız voleybolda yine Vakıfbank'ın son hafta maçını kazandığını ve 4-4 yaptığını biliyoruz. Bulgar takımı Plovdiv'i ağırladı İstanbul'da. En son Dünya Kulüpler Şampiyonası'na birinciliğe ulaşmıştı Vakıfbank ve kadınlar voleybolun her zaman en önemli temsilcilerinden bir tanesi. Bu sezonda Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde başarıyla ülkemizi temsil ediyor ve şu ana kadar oynadığı 4. maçını da kazanma başarısı gösterdi ve bu sezonda bu gidişle Final Four'a yükselip ondan sonrasında bir şampiyonluk kupasını da Türkiye'ye getireceğini ben düşünüyorum açıkçası. Eczacıbaşı da aynı şekilde, Fenerbahçe aynı şekilde o kulvarda bizim en önemli temsilcilerimiz.
Peki, çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Hürriyet Gazetesi spor yazarı Özgür Şahiner konuğumuzdu. Müzik.
Burası Kısa Dalga 31 metre 9700 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11660 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Astra, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve Türkiye'nin Sesi Radyosu.com adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve memleketim.gov.tr portali üzerinden yayın yapan Memleketim FM. Kısa Dalga 31 metre 9700 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11660 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 19 metre 15.350 kHz üzerinden, Irak, Suriye, Ürdün ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle 19 metre 15.480 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.
Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle. Sesi Radyosu, vatan kokusu, sevda türküsü, gurbetin hüznü, kavuşma umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, halaya durmak, hep birazdan türkü söylemek, martılara atılan simit, komşuya verilen selam, ana kucağı, baba ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.
Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Astra, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve Türkiye'nin Sesi Radyosu.com adresinden ve kısa dalga 19 metre 15.350 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11.925 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Azerbaycan'a, 19 metre 15.480 kHz üzerinden Irak, Suriye, Ürdün ve Arap Yarımadası'na yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve memleketim.gov.tr portalı üzerinden yayın yapan Memleketim FM.
Her şey bir tohumla başladı. Küçük eller toprakla tanıştı. Toprak umudu yeşertti. Günlerce su taşıdı. Sabırla bekledi. Toprak cevap vermedi. Çöpe atılan ekmeği küçük kalbine dert etti. Atılan ekmeklere hayat vermekti gayesi. Çünkü ekmek nimetti. Değer verilmeliydi. Ekmek nimet demek. Nimete hürmet gerek.
Ne oldu gibi bugün de yanımda. Dünyanın her yerinde, her an yayın. Nefesiz, TRT
TRT Türkiye'nin sesi radyosu.
Hava durumu raporları ve tahminleri yeni günde.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, İzmir, Çorum, Rize ve Artvin çevreleriyle Balıkesir'in batı ilçelerinin yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Afyonkarahisar ve Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Beklenen en yüksek sıcaklıklarsa şöyle. Ankara çok bulutlu aralıklı yağmurlu 8, İstanbul çok bulutlu aralıklı yağmurlu 10, İzmir çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 13, Erzurum çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı 1. Amsterdam hafif yağmurlu 9, Atina parçalı bulutlu 12, Bağdat sağanak yağışlı 17, Berlin yağmurlu 7, Kiev parçalı bulutlu 7, Lefkoşa sağanak yağışlı 17, Londra yağmurlu 11, Madrid parçalı bulutlu 17, Mekke gök gürültülü sağanak yağışlı 32, Moskova parçalı bulutlu 0'ın altında 3, New York sağanak yağışlı 12, Paris çok bulutlu 9, Pekin parçalı bulutlu 0, Roma sisli 14, Saraybosna parçalı bulutlu 7 ve Viyana çok bulutlu 10 derece olacak.
Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.
Sevgili dinleyicilerimiz, bir telefon bağlantısıyla devam edeceğiz şimdi. TRT Washington muhabiri Tuna Şanlı hattımızda bizlerle birlikte olacak. Ve geçtiğimiz hafta Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan gelişmeleri bize aktaracak. Dinliyoruz.
Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'dan iyi günler. 4-8 Şubat tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan gelişmeler şöyle. Hafta ortası başkent Washington'da DEAŞ'la Mücadele Koalisyonu Dışişleri Bakanları toplantısı yapıldı. Toplantının ardından 10 maddelik ortak sonuç bildirgesi yayınlandı. Bildirgede terör örgütü DEAŞ'ın tamamen yok edildiğinden emin olunması ve örgütün elinden alınan bölgelerin güvenliğinin sağlanmasının koalisyonun ana hedefi olduğu vurgulandı. Açıklamada terör örgütü DEAŞ'ın Suriye ve Irak'ta sahada yenilmesi önemli bir kilometre taşıdır. Ancak bu, terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadelemizin bittiği anlamına gelmiyor ifadesine yer verildi. Bildirgede Suriye'de herkesi temsil eden bir hükümet kurulmasına ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne destek verileceği belirtildi. DEAŞ teröristlerinin savaşa dönmeleri ya da başka yerlerde terör faaliyetlerine karışmalarını engellemek amacıyla koalisyon ülkeleri arasında Interpol aracılığıyla bilgi paylaşımı yapılacağı da ifade edildi. Açıklamada ayrıca yabancı terörist savaşçılar, DEAŞ karşıtı finansman, iletişim ve istikrar konularında çalışma gruplarının kurulmasına karar verildiği de ifade edildi. 74 ülkenin dışişleri bakanlarıyla 5 uluslararası teşkilatın temsilcilerinin bir araya geldiği toplantıda Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil etti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerikan askerlerinin Suriye'den çekilmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Amerikan askerlerinin Suriye'den çekilme sürecinin koordineli ve düzenli olması gerektiğini belirten Çavuşoğlu, oluşacak boşluğun teröristlerce doldurulmasına izin verilmemeli. Türkiye olarak Suriye ve Irak'ın istikrarı için elimizden geleni yapacağız, dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da son dakikada aldığı kararla toplantıda bir konuşma yaptı. Donald Trump gelecek hafta terör örgütü DEAŞ'ın topraklarının tamamını almış olacaklarını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise Washington'ın Suriye stratejisinin değişmediğini söyledi. Amerikan askerlerinin çekilmesinin DEAŞ'la savaşın bittiği anlamına gelmediğini de belirtti. Öte yandan toplantının ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Washington'da basın mensuplarına konuştu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'den çekilme sürecini takip etmek üzere bir görev gücü kurulduğunu söyledi. Görev gücünü Amerikalı mevkidaşı Pompeo'ya bizzat teklif ettiğini belirten Çavuşoğlu, görev gücünün sadece Amerika Birleşik Devletleri'nin çekilme sürecine odaklanacağını ifade etti. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suriye'de güvenli bölge tartışmalarına da değindi. teröristleri koruyacak bir tampon bölge amaçlanıyorsa biz buna karşıyız diyen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin sınır güvenliğine katkı sağlayacak ve insani amaçları olan bir güvenli bölge istediklerini ifade etti. Münbiç içerisinde hala terör örgütü YPG unsurlarının olduğunu belirten Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri'nin Münbiç yol haritasındaki yükümlülüklerine uyması gerektiğini söyledi. Bu arada Türk-Amerikan ilişkilerinde sorun yaratan konuların masaya yatırıldığı çalışma grubu toplantılarından dördüncüsü Washington'da yapıldı. Toplantı Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal'la Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Büyükelçi David Hale'in eş başkanlığında gerçekleştirildi. Amerikan Dışişleri Bakanlığı toplantıya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Toplantıda tarafların Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki stratejik ilişkinin önemine vurgu yaptığı belirtildi ve müttefiklik gereğince ortak endişelerin dile getirilmesi konusunda mutabık kaldıkları belirtildi. Heyetler Suriye, terörle mücadele, savunma, diplomasi ve hukuki konuları ele aldı. Açıklamada taraflar bahsedilen konularda ilerleme kaydedebilmek için beraber çalışmanın devam etmesine yönelik kararlılıklarını gösterdi ifadesine yer verildi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal temaslarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Büyükelçi Sedat Önal, Türk-Amerikan ilişkileri ve bölgenin geleceğine ilişkin önemli bir süreçten geçildiğini vurguladı. DAEŞ terörüyle mücadele ederken Amerika Birleşik Devletleri'nin ortaklar konusunda yaptığı seçim bizim anlaşmazlığa düştüğümüz noktadır diyen Sedat Önal, çünkü ortaklık yaptıkları YPG, terör örgütü PKK'nın uzantısıdır. Münbiç yol haritası Amerika Birleşik Devletleri için bir çıkış noktası, YPG, PYD ile ilişkilerini bitirmesi için bir modeldir diye konuştu. Türk-Amerikan ilişkilerinde savunma sanayi dahil sorun yaratan konular Washington'da düşünce kuruluşu SETA panelinde masaya yatırıldı. Panele savunma sanayi başkan yardımcısı Celal Sami Tüfekçi ile Türk ve yabancı uzmanlar da katıldı. Panelde Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinde gerginliğe sebep olan konular ön plandaydı. Savunma sanayi başkan yardımcısı Tüfekçi, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı hava savunma sistemi S-400'ler konusunda Amerika Birleşik Devletleri'nin kaygılarının gereksiz ve politik olduğunu söyledi. Amerikan CNN televizyonu, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Amerika Birleşik Devletleri'nden satın aldığı silahları İran destekli milislere ve terör örgütü El-Kaide'ye verdiğini iddia etti. Suudi Arabistan'ın Amerika Birleşik Devletleri'nden satın aldığı zırhlı araçların bazılarının Washington'ın terör örgütleri listesinde yer alan ve El-Kaide'nin Arap Yarımadası'ndaki kolu olan Ebu Abbas Tugaylarına verdiği belirtildi. CNN televizyonu iddiasını görüntülerle desteklerken Amerikan Savunma Bakanlığı konunun araştırıldığını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'dan iyi günler.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz Ankara Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Salih Yılmaz. Hocam hoş geldiniz
programımıza. Hoş bulduk Arzu Türkdoğan. İyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz. Haftanın ardından genel bir değerlendirme yapacağız sizinle. Biraz önce TRT Washington muhabiri Tuna Şanlı da aktardı Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan gelişmeler arasında. Washington'da DAEŞ karşıtı koalisyonun 79 üyesinin bir araya geldiği toplantıyı. Bu toplantıda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye'yi temsil etti. Sonrasında bir basın toplantısı düzenledi Mevlüt Çavuşoğlu ve Amerika ve Türkiye'den Suriye'de ortak görev gücü kurulacağı açıklamasını yaptı. Amerika'nın Suriye'den çekilme gücünü koordine etmek için Türkiye ile Amerika arasında bir görev gücü kurulduğunu açıkladı. Nasıl değerlendireceksiniz bu açıklamayı?
Evet. Gerçekten son aylarda özellikle ABD'nin işte Aralık ortasından itibaren Suriye'de ne zaman çekileceği konusu gündemi meşgul ediyor. Ama henüz bununla ilgili Amerika Birleşik Devletleri kendisi daha nasıl olacağıyla ilgili bir karar verebilmiş değil. Sık sık politika değiştiriyor, strateji değiştiriyor. Ancak şu bir gerçek ki bölgede özellikle Sayın Dışişleri Bakanı yapmış olduğu ziyaretler ve yine Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen heyetlerin Türkiye'de yapmış olduğu görüşmelerde Amerika Birleşik Devletleri sadece Suriye'de değil Irak, Afganistan başta olmak üzere bölgede önemli oranda asker azaltacağını anlıyoruz. Bu plan üzerinde yoğunlaştığını anlıyoruz ki bunun temelinde de aslında ekonomi yatıyor. Çünkü ABD'de şu anda yönetimde bulunan Trump askeri harcamaların bütçede çok büyük bir delik açtığını ve bu harcamalara karşılık paralel bir şekilde bunun karşılığının tam olarak alınamadığını düşünüyor. Çünkü trilyon dolara varan bir özellikle son 15-16 yılda bir harcama var. Amerika Birleşik Devletleri bu askeri harcamanın daha doğrusu bölgede bulunan ABD'li askerlerin artık ticarete dönüştüğünü ve şirketlerin ABD'nin bölgedeki gücünü arttırmak, işte politikalarını yönlendirmek gibi bahanelerle aslında maliyeyi sömürdüğünü düşünüyor. Bu nedenle de bir anlamda kendince önlem almış oluyor. Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkiler özellikle son Dışişleri Bakanlığı'nın yapmış olduğu ziyaretle birlikte olumlu bir seviyeye doğru gidiyor diyebiliriz. Bunun en önemli sebeplerinden birisi Suriye'den çekilirken ABD daha doğrusu asker büyük oranda bölgeden Irak'a kaydırırken bölgede Türkiye'nin milli menfaatleri doğrultusunda ve sınır güvenliği endişelerini tamamıyla bertaraf edecek bir planda Türkiye'ye garanti vermiş olması. Ha, bu garantide en önemli mesele PKK-PYD'nin silahsızlandırılması veya da PKK-PYD'nin tümüyle etkisiz hale getirilmesi konusunda Türkiye'nin öne sürdüğü görüşlerin büyük oranda ABD tarafından kabul edilmiş olması. Bu önemli. Şöyle ki çok yakın bir zamanda yaklaşık bir 15 gün içerisinde öyle anlaşılıyor ki yavaş yavaş artık Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri koordinasyon halinde Suriye'nin kuzeyinde faaliyete geçecekler. Zaten ortak görev gücü kavramı da burada devreye giriyor. İki ülkenin bölgeleri devralacak ya da bölgeleri gözetleyecek, denetleyecek PKK-PYD'nin olmadığına dair iki taraftan da ortak bir karar alınmasına yönelik bir görev gücü burada denetimi alacak. Tabii burada yeni bir aslında teknik deneniyor diyebiliriz. Çünkü Kuzey Irak modeli dediler daha önce. Bu model uygun bulunmadı. Çünkü Türkiye Kuzey Irak modelinin bölgede PKK-PYD'ye bir yaşama alanı oluşturabileceğini düşünüyor. Afganistan modeli dendi, olmadı. İşte Lübnan modeli dendi, olmadı. Ondan sonra işte Arap askerleri yerleştirelim dendi. İşte Arap NATO'su kuralım, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Ürdün askerlerini sınıra bölgeye yerleştirelim dendi. O da kabul edilmedi. Daha sonra Amerika Birleşik Devletleri Avrupa ülkelerini bir şekilde işin içine katarak bölgeye asker göndermeleri ve sınırda aslında İngiltere, işte Fransa başta olmak üzere bir takım NATO güçlerinin bölgeye konuşlandırmasını önerdi. Ama Avrupalılar bu konuda biraz isteksiz davrandılar diyebiliriz. Son tahlilde baktığımız zaman Türkiye'nin bölgede özellikle daha önceden Amerika Birleşik Devletleri'nin söylediği gibi 20 millik alanda tamamıyla kontrolü devralacağı ve PKK-PYD'yi etkisizleştirerek bir şekilde bölgede yerel Kürtlerle birlikte bölgede yaşayan ve Suriyeli olan Kürtlerle birlikte yerel güçlerle güvenliği sağlamaya çalışacağını söyleyebiliriz. Bunu yaparken de Amerika Birleşik Devletleri ordusunun Türkiye ile birlikte çalışması daha uygun gözüküyor, daha olası gözüküyor.
Evet. Şimdi Suriye, Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye özelinde gelişen ilişkiler bu şekilde. Bir yandan Avrupa'da son derece hareketli. Bir kere İngiltere'nin bir Brexit süreci var. Avrupa Birliği'nden ayrılma süreci. Bir de bugün gazetelerde yer alan Fransa ve İtalya arasında ilişkilerin gerginleştiği yönünde. Diyor ki Yeni Şafak gazetesi, Fransa ve İtalya arasında göçmen krizi nedeniyle başlayan, uzun süredir karşılıklı suçlamalarla süren gerginlik had safhaya ulaştı. İtalya Başbakan Yardımcısı sarı yeleklilerle buluşmuş. Sonrasında Fransa'da İtalya'daki büyükelçisini geri çağırdı diyor. Nasıl değerlendireceksiniz Avrupa'daki son durumu?
Evet, Avrupa son bir yıldır dünyadaki olan uluslararası olaylardan, politikalardan tamamıyla uzaklaştı ve kendi içerisindeki sorunlarla boğuşmaya başladı. Bu sorunlar sadece ekonomik değil, aynı zamanda siyasi, askeri ve kültürel sorunlar. Ve bunların da çok yakın bir zamanda çözüme ulaşması mümkün gözükmüyor. Belki de Avrupa'nın bu durumu Amerika Birleşik Devletleri'nin son dönemde uluslararası hukuku hiçe sayan, tüm kuralları yerle bir eden politikalarında cesaretli davranmasının ana nedenlerinden birisi. Avrupa tek bir vücut olabilseydi ve uluslararası siyasette bir etkisi olabilseydi Amerika Birleşik Devletleri'nin bu kadar pervasızca davranması düşünülemezdi. Ama Brexit'le başlayan kriz aslında şimdi İtalya-Fransa arasındaki bir krize dönüşmüş gibi gözüküyor ama çok yakın bir zamanda aslında Doğu Avrupa ülkeleriyle Avrupa Birliği'nin çok daha derin bir ekonomik krizle ve askeri krizle karşı karşıya olabileceklerini söyleyebilirim. Burada Brexit konusu Avrupa için aslında öncelikli olarak çözüme ulaştırılması gereken bir konu ama bir anlaşmazlık var. Yani sonuç itibariyle İrlanda, yani bizim serbest İrlanda olarak tanıdığımız İrlanda Cumhuriyeti Avrupa Birliği içerisinde kalacak. Ama İrlanda ile Kuzey İrlanda arasında sınır bölgesi Brexit anlaşması ile birlikte hala Avrupa Birliği kurallarının geçerliliğini sürdüreceği bir alan olarak anlaşmada var. İngilizler bunu Kuzey İrlanda'nın da aslında hiç fark ettirilmeden İngiltere'den koparılması olarak yorumluyorlar. Bu nedenle de Brexit'in değiştirilmesini ve Kuzey İrlanda sınırına belli bir zaman dilimi konulmasını istiyorlar. Bakalım Theresa May bunu değiştirebilecek mi? Bunu değiştirse bile bu sefer Kuzey İrlanda kriziyle, yani çözüme ulaşmış Kuzey İrlanda kriziyle baş başa kalabilir. Yeniden İRA aktif hale gelebilir. Çünkü onlar Avrupa Birliği çatısı altında bir rahatlama, bir özgürlük alanına kavuşmuşlardı. Artık Brexit kararıyla geri dönüşle birlikte Kuzey İrlanda'nın da İngiltere hakimiyeti altında bir sıkıntılı dönem yaşaması muhtemel. Bu da İngiltere'yi zorluyor. Avrupa Birliği de Brexit üzerinde bir değişiklik yapmayacağını dile getiriyor. Son halinin anlaşmanın bu olduğunu dile getiriyor ama son tahlilde özellikle bu krizin çözümsüz olması Avrupa Birliği'ni, Almanya'yı etkileyeceği için Almanya'nın bunu çözüme yönelik bir takım ara formüller önereceğini düşünebiliriz. İtalya ile Fransa arasında gerginleşen bu süreçte de çok ilginç. İlk defa bir Avrupa ülkesi diğer bir Avrupa ülkesinden büyükelçisini geri çağırdı. Bu çok büyük bir olay aslında. Aslında bunun şu anda sarı yelekler üzerinden olduğu söylense de, yani güya başbakan yardımcısının işte sarı yeleklilerle işte buluşarak, onlarla görüşerek bunu da Twitter hesabından açıklaması ve Avrupa'daki yenilik Alpleri aştı diye tweet atması Fransızları gerçekten çok sinirlendirdi. Özellikle Macron'u çok sinirlendirdi ama bunun geçmişi var. Şöyle ki Fransa-İtalya arasındaki yaşanılan krizin ana nedeni mülteciler. Çünkü mülteciler Akdeniz üzerinden, deniz üzerinden daha çok Avrupa'ya kolayca ulaşmaya çalıştıkları için onların iki durakları var. Birinci durak Yunanistan, ikinci durak İtalya. Şimdi Yunanistan'dan sonra genelde İtalya'ya geçiyorlar. İtalya'dan sonra da Avrupa'ya geçmeye çalışıyorlar. Ancak Fransa aldığı önlemlerle özellikle kendi ülke içerisindeki mültecileri doğrudan İtalya'ya deport ediyor. Yani sınır dışı ediyor. Ve bu mültecilerin çoğu yıllardır İtalya'da kalmak durumundalar ve İtalyanlar Fransa yüzünden mülteci sorunuyla baş başa bırakıldıklarını ve Fransa'nın ekonomik anlamda da aslında Avrupa Birliği'ni frenleyerek bir şekilde o merkez bütçeden Fransa'nın gerekli desteği alamadığını dile getiriyorlar ve bunun sorumlusunun da Fransa olduğunu düşünüyorlar. Sık sık daha önceden İtalya'daki bu özellikle sağcı yönetim, ki bunlar biraz daha milliyetçi, sol komünist olsalar da milliyetçi özellikleri daha baskın ve Macron tarafından eleştiriliyorlardı. Macron bununla ilgili şöyle bir ifade kullanmıştı. İtalya ilk defa şu anda olduğu gibi bir zayıf yöneticiler tarafından yönetiliyor. Bu gerçekten çok büyük bir hakaretti İtalya açısından. Yani şunu demek istiyor Macron. Şu anda İtalya'yı yönetenler İtalyan tarihine yakışmıyor manasına gelebilecek bir laf etti. Bu da İtalyanları kızdırdı diyebiliriz ve zaten hem başbakan hem o dönemdeki meclis başkanı Fransa'nın tarihine yönelik eleştiri yapmışlardı. İşte Fransa'nın Afrika'yı sömürdüğü, İtalyan suçlularını koruduğu, onları İtalya'ya iade etmediği, Fransa'nın geçmişinin çok kirli olduğu, başta Fas, Tunus, Cezayir olmak üzere burada Fransa'nın yaptıklarının işte hala yargılanmadığı ve tarihin içerisinde Fransa'nın gerektiği gibi bir şekilde Avrupa'da kendince haksız bir şekilde yer edindiğine dair eleştiriler vardı. Bu eleştiriler iki ülkeyi gerdi diyebiliriz. Ama Fransa büyükelçisini geri çektikten sonra İtalya'dan biraz daha durumu, krizi hafifletecek açıklamalar geldi diyebiliriz. Bunlar neydi? İşte biz Macron'la oturup konuşmaya hazırız. Aramızdaki sorunları çözebiliriz bağlamında açıklamalar geldi. Ama Avrupa gerçekten gergin. Şöyle ki İtalya'da ekonomik anlamda aslında gizlenen bir yapı var. Hı hı. İtalya gerçekten büyük bir krizle karşı karşıya. Bütçesi çok büyük bir açık veriyor ve bunu Avrupa merkez bütçesinden bir şekilde idare etmeye çalışıyor. İtalya'nın ekonomik anlamda savruk bir politikası Fransa'yı sinirlendiriyor. Almanya'yı sinirlendiriyor. Ama mülteciler konusu dolayısıyla İtalya'ya bir yaptırım uygulayamıyorlar. Çünkü kapıların açılması, İtalya'nın yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde Fransa'nın ve Almanya'nın mülteci kriziyle baş başa kalacağını düşündükleri için bu anlamda sanki bir denge, yani parayı ver, mülteciler orada kalsın politikası yürütülüyor. Bu sürdürülebilir bir politika olmaktan çıktı. Bu kriz burada ama haftaya, gelecek hafta Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Pompeo'nun bir Doğu Avrupa gezisi olacak. Doğu Avrupa ülkelerini ziyaret edecek. Başta Macaristan olmak üzere. Peki niye bölgeyi ziyaret ediyor Arzu Tüftuhan? Şöyle ki INF, yani nükleer başlıklı orta menzilli füzeler anlaşmasının iptali sonrası ABD Doğu Avrupa ülkelerini ziyaret ederek Rusya tehdidine karşı Amerika Birleşik Devletleri füzelerinin o ülkelere yerleştirilmesiyle ilgili galiba bir takım görüşmelerde bulunacak. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ile Doğu Avrupa ülkeleri arasında yapılan bu görüşme Fransa'nın ve Almanya'nın bir tarafa bırakılıp aslında ABD'nin tek başına inisiyatif alması, Doğu Avrupa ülkelerini de kendi yanına çekerek kendince bir hem askeri anlamda hem de ekonomik anlamda bir duvar örmesi anlamına geliyor ki bu Avrupa Birliği'nin geleceğini de tartışılır hale getiriyor. Yani 5-10 yıl içerisinde belki de Avrupa Birliği paramparça olabilir. Bir de Almanya Fransa arasında şu dönemde yaşanılan bir kriz var. Avrupa Birliği ülkeleri bir oylama yapacaklar ve bu oylamada sözde Rusya tehdidine karşı, hı hı, bir takım önlemler alınması isteniyor ki bu önlemlerin içerisinde Kuzey Akım 2 projesi de var. Fransa Kuzey Akım 2 projesinin iptal edilmesini istiyor. Almanya'nın kendi çıkarlarını bir yana bırakıp, bir tarafa bırakıp Avrupa'nın güvenliğine odaklanması gerektiğini ve bu nedenle de Rusya ile ilişkilerini daha dikkatli sürdürmesi ve kendi çıkarı doğrultusunda Avrupa'daki diğer ülkelerin güvenliğini tehdide atmamasını istiyor. Ve Kuzey Akım 2 ile ilgili o ifadelerin oylamada yer almasını istiyor. Bu anlamda eğer böyle bir karar çıkarsa Kuzey Akım'ın 2'nin iptali anlamda gerçek anlamda Almanya için büyük bir kayıp olacak. Ekonomik kayıp olacak. Bir de Rusya'nın tamamıyla bölgede izole edilmesi anlamına geliyor. Ha, bu Türkiye açısından büyük avantajlar içeriyor. Niye? Çünkü tüm Doğu Avrupa'nın Rusya'ya kapatılması, Arktik'in yani Kuzey Buz Denizi'nin Rusya'ya kapatılmasıyla birlikte Rusya'nın Avrupa'ya açılım için tek bir yol Türkiye kalıyor ki yakın dönemde dün birkaç gün bir gün önce Sayın Putin'in vizeleri kısmen kaldırması aslında bununla da alakalı bir şey. Ticari anlamda, kültürel anlamda Türkiye-Rusya ilişkileri önemli bir seviye daha atlamak durumunda kalabilir. Bu da Türkiye'ye önemli avantajlar kazandıracak. Ama bunu kullanabilirse tabii. Bunu iyi kullanmak gerekiyor uluslararası anlamda. Örneğin bununla ilgili bir iki örnek verelim. Rusya mesela birçok ülkeyle ilişkilerinde hep ekonomik bir çıkar elde etmeyi öncelik olarak koymuştu. Suriye ile ilişkilerinde işte Tartus, Askeriyus, Himeyim'in Askeriyus'u, bölgedeki doğal gaz kaynaklarının kullanımı. Irak'la olan ilişkilerinde Kuzey Irak petrolünden pay alma, Venezuela ile olan ilişkilerinde orada petrol çıkarım hakkı kazanma ve benzeri gibi birçok anlamda kazanım elde etmişti. Ama Türkiye dış politikasında kazanımları bir tarafa bırakıp biraz duygusal davranıyor. O anlamda Türkiye'nin hem Rusya ile hem İran'la hem Avrupa Birliği ile hem de Amerika Birleşik Devletleri ile olan ilişkilerinde mutlaka bir şey almak lazım. Örneğin biz İran ABD ile ilgili büyük bir kriz yaşıyor. Biz İran'a destek veriyoruz ama İran'ın uzun yıllardır Türkmen gazının Türkiye'ye ulaşımı konusunda bir engellemesi var. Yani biz Türkmen gazını %50 ucuza alabiliriz ama İran Türkiye gazı ucuza almasın diye kendi topraklarından geçişini, Hazar'dan geçişini engelleyerek bir şekilde Türkiye'ye karşı çıkıyor. Eğer Türkiye İran'a gerçekten destek olacaksa bir anlamda bu Türkmen gazıyla ilgili bu çözümü de masaya koyup önce kendi çıkarını düşünmesi lazım. Rusya ile ilgili yine aynı. Ukrayna, Gürcistan. Yani Türkiye açısından uluslararası politikada büyük bir avantaj var, büyük bir kapı var. Umarım bunu değerlendirebiliriz.
Peki önümüzdeki süreçte bakalım neler olacak, hep birlikte göreceğiz. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Haftaya tekrar görüşmek üzere diyoruz. Yeni gelişmelerle birlikte. Ankara Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Salih Yılmaz konuğumuzdu sevgili dinleyicilerimiz. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik. Bu haftayı da bitirdik. Pazartesi günü yeni günde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Yeni gün.